Para Dergisi Podcast. Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi başlıyor.
Merhaba, ben Para Dergisi Şef Editörü Hayriye Mengüç. Para Dergisi'nin Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Podcast serisinin 13. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde geçen haftanın önemli sürdürülebilirlik haberlerini aktaracağız. Bu arada Ocak ayının ikinci haftası enerji tasarrufu haftasıydı. Bu nedenle enerji verimliliği konusunda çalışmaları bulunan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'a telefonla bağlanıp sohbet edeceğiz. Şimdi doğaya saygılı yeni nesil bir kumaş üretimi haberiyle yayınımıza başlıyoruz. Private Label üretim alanında Avrupa'nın en büyük 4 üreticisinden biri olan kendi markası Hobbs'un yanı sıra perakende şirketleri için ürettiği private label özel ürünleriyle Türkiye pazarının %40'ını elinde bulunduran Sapro, sürdürülebilir viskon kumaşı üretti. Diğer viskon kumaşlara oranla daha yumuşak ve doğaya dönüşü daha hızlı olan yeni kumaş, karbon emisyonu %14 azaltılarak üretiliyor. Şirket, söz konusu kumaş üretimi için Kasım 2020'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın ortak girişimiyle sağlanan fondan 21 milyon euro yatırım kredisi almıştı. Türkiye'deki mülteci kadınlara güneş enerjisi mühendisliği programı sunan Solar H ve İzmir Basmane semtinde hayata geçirilen okula dönüş programlarıyla İmece İnisiyatifi Derneği, L'Oréal Grup Global Sürdürülebilirlik Fonu'ndan 35 bin euro hibe almaya hak kazandı. Dernek, bu hibeyle Türkiye'de mülteci kadın ve çocuklar için somut adımlar atmayı sürdürecek. L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, L'Oréal Grup Global Fonu aracılığıyla ülkemizdeki dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerin hayatlarına dokunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Kadınların güçlendirilmesini amaçlayan ve çevrenin korunmasına katkı sağlayarak döngüsel ekonomiyi destekleyen projeleriyle tüm STK'ları fondan yararlanabilmek için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz, dedi. Sabancı topluluğunun global markası Çimsa, sürdürülebilir ve daha uzun ömürlü yapı malzemelerine dönüştürdüğü ürünlerini yeni isimleri ve torba tasarımlarıyla müşterilerine tanıttı. Çimsa'nın yeni süper gri çimento ailesinin yüksek fırın cürufu, doğal puzolan, öğütülmüş kalker, uçucu kül gibi düşük emisyonlu ham maddeler içeren ürünleri sürdürülebilir kentsel projelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak. İnşaat, enerji, turizm, sanayi ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding, gelişimin etkisi temasıyla hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. IC Holding CEO'su Murat Bayar, merkezi sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında iç ve dış paydaşlarımızdan oluşan 1100 kişilik iş dünyası profesyonelleriyle detaylı bir anket gerçekleştirip tüm sektörler ve şirketlerden kapsamlı bir boşluk analizi yapabilmek için destek veriler topladıklarını söyledi. Murat Bayar, paydaşlarımızın talepleri ve boşluk analizleriyle belirlediğimiz ihtiyaçlar ışığında strateji ve aksiyon planlarımızı oluşturduk. Tüm bu çalışmalar sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, iklim eylemi, sanayi, yenilikçilik ve altyapı konularına odaklandığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak belirledik. Hedeflerimizi bu amaçlar odağında oluşturduk ve projelerimizi de bunlara göre şekillendirdik, dedi. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla kütüphaneciliği buluşturarak Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kitapları koleksiyonunu yeni bir yayınla ziyarete açtı. 1971'de ekonomi alanında bir ihtisas kütüphanesi olarak kurulan TSKB Kütüphanesi bünyesinde okurların ziyaretine açılan TSKB Sürdürülebilirlik Kitapları Koleksiyonu, tüm sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik zengin bir kitap seçkisine ve dijital veri tabanlarına erişim imkanı sunacak. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023'e, ortak geleceğimize değerli katkılar sunacağına inandığımız TSKB Sürdürülebilirlik Kitapları Koleksiyonu ve bu alandaki önemli bir çeviri eserle başlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz, dedi.
Yakın mercek.
Kaynakları sınırlı olan enerjinin israf edilmeden gerektiği kadar ve verimli kullanılması ve bu tutumluluk bilincinin toplumda yaygınlaşması için her yıl Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle enerji verimliliği konusunda pek çok çalışmaları bulunan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'la sohbet edeceğiz bugün. Ama öncelikle İMSAT hakkında bilgi vermek gerekirse, Türkiye İMSAT bir çatı örgütü. Dernek, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliği sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek Türkiye'de örneği olmayan bir çatı kuruluş şeklinde örgütlenmiş durumda. 85 büyük şirket, 53 dernek ve 3 üniversite üyesiyle sektöründe 32 binden fazla noktaya ulaşıyor. 2021 yılı verilerine göre 63.3 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemesi sektörü 30.8 milyar dolar ihracat yaptı. Bu ihracatın %75'i Türkiye İMSAT üyelerince gerçekleştirildi. 2011 yılında Brüksel, 2015'te ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAT, Avrupa Komisyonu'nun fonladığı birçok projeye de liderlik ediyor. Şimdi telefonun ucunda Türkiye İMSAT Başkan Vekili Ferdi Erdoğan bulunuyor. Merhaba Ferdi Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki iyiyim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Ferdi Bey, hepimiz artık çok farkındayız. Küresel iklim krizi enerji verimliliğini zorunlu kılıyor. Giderek artan enerji ihtiyacını karşılamanın en yüksek maliyetlerinden kaçınmanın yolu da enerjiyi doğru şekilde kullanmak. Siz daha önce bir demecinizde yüksek gibi görünen yatırım maliyetlerini kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarıyla mevcut binalarda uzun yıllar enerji israfını önlemenin elimizde olduğunu belirtmiş ve yeni binaların yanı sıra mevcut binalarda sağlanacak enerji verimliliği ile cari açığın düşürülebileceğini ifade etmiştiniz. Türkiye'de mevcut binalarda enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşması amacıyla sizce neler yapılmalı?
Öncelikle bir bilinçlendirme, ben buraya çok önem veriyorum. Ya bilinçlendirmeye çok ihtiyaç var. Çünkü Enerji Bakanlığı bir anket yaptı, 2 sene önce tahmin ediyorum. Ankette de insanlara sordu, işte enerji verimliliği konusunda ne biliyorsunuz? Herkes bilgi sahibi. Baktığınızda işte 200 puansa en üst seviye, 157 gibi çok yüksek bir oranda insanlar evet biz bunu biliyoruz. Peki yapıyor musunuz diye sorduklarında hayır. Niçin? Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Maliyetini yönetemeyebiliriz diye korkuyoruz. Maliyetinden çekiniyoruz. Şimdi ilk yatırım maliyeti insanların en çok kafasını taktığı yer. Dolayısıyla burada ki yeni bir uygulamayla da tahmin ediyorum ki bunu çözecekler. Bir teşvik sistemiyle insanları bir önce yatırıma yönlendirmek gerekiyor. Bu çok şart. Özellikle eski binalarda. Yeni binalarda zaten enerji verimliliği yasal yönetmeliklerle yönetildiği için yalıtım yapılması mecburi. Ama eski binalardaki bu mecburiyeti birincisi hakikaten insanların kaynak bulmasını sağlamak gerekiyor. İkincisi de bu kaynak sonucunda elde edeceği verimliliğin ödüllendirilmesi gerekiyor. Yapmayan da cezalandırılması gerekiyor. Ben buna inanıyorum açıkçası. Ödüllendirmekten kastettiğim şey şu, hı hı. Eğer bir enerji kimlik belgesi aldıysa binaya ve bu da A, B, C sınıftan bir tanesi ise buradaki belki enerji giderlerinden daha düşük bir fiyatla enerjiyi vermek ya da vergisini almamak gibi bir sistem kurulması lazım ki insanlar oradan ödüllensin. Hı hı. Yapmayanlar da oradaki kaybın ödenmesini üstlenerek yönetmesi lazım. Biz bütün binaları enerji verimli hale getirdiğimizde ki enerji verimli derken de şunun altını çizeyim. Olay sadece ısıtma, soğutma değil. Aydınlatma, şişirme, tesisat yönetimi bunların hepsi var. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığınızda bir bina topyekün eğer AB sınıfı bir kimlik belgesi aldıysa burada oturanlar, burada yaşayanlar bunun ödülünü alarak hayatlarını sürdürmeleri lazım. Kaldı ki Avrupa'da siz de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Artık binalar pasif ev kategorisinde inşa edilme mecburiyeti geldi. Türkiye'de henüz böyle bir mecburiyetimiz maalesef yok.
Hı hı, anlıyorum. Peki Ferdi Bey, Avrupa Birliği ile yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi konusu sektörünüzün önemli gündem maddelerinden biri. Ve siz dernek olarak inşaat malzemeleri sanayinde yeşil dönüşüm için Ar-Ge ve inovasyon rehberi hazırlığı içindesiniz. Rehber hakkında bilgi verir misiniz? Amacınız nedir?
Her konuda olduğu gibi burada da esas yola çıkış amacımız, ya birincisi bir koordinasyon sağlamak, ikincisi konsantrasyonu sağlamak, üçüncüsü de konsolidasyonu sağlamak. Buradaki amacımızın altına yatan neden ise önce terminolojiyi çözmek. Çünkü insanlar yeşil mutabakat konusunda herkesin kafası birazcık karışık. Orada özellikle Türkiye'ye baktığımızda %97'si KOBİ olan, yani küçük işletmelerin ağırlıklı olduğu bir ülke, bizim ülkemiz. Ve ticaretin de büyük bir kısmını onlar yapıyorlar, dış ticareti. %50'ye yakın kısmı neredeyse KOBİ ölçekli şirketler yapıyor. Ama sorduğunuzda yeşil mutabakatı duyduklarını ifade ediyorlar. Ne olduğu konusunda çok bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz öncelikle bu işin başlangıcında Ar-Ge ve buna bağlı inovasyon çalışmalarında ortak akılın üretilmesi. Buradaki sıkıntımız ortak akılın üretilmesinde yaşanıyor. Dolayısıyla işte ekosistem nedir, yeşil mutabakat nedir, AYM nedir, Fit for 55 nedir? Bütün bunlardan önce bir terminolojik ortak bilginin oluşmasını sağlamak. Takibinde de bunun uygulamasında, hatta insanların birazcık açık inovasyon, açık Ar-Ge faaliyetine de yönlendirerek bilgi paylaşımıyla ortak akıl üretmelerini sağlamak. Dolayısıyla topyekun yapacak bir çalışmayla da sonuç almak. Çünkü neticede bizim ülkemiz, en büyük pazar ülkemizin Avrupa Birliği, hatta Avrupa. İhracatımızın %50-60'ını oraya yapıyoruz. Ve şimdi onlar kendi endüstrilerini korumak için, kendi yaşamlarını korumak için, daha çok da kendi endüstrilerini korumak için size artık kapıda karbon vergisi uygulamayı başlatıyorlar. İlk sektörlerde zaten inşaat malzemelerinin ağırlıklı olduğu sektörler. O bakımdan son dakikada ne yapacaktık demek yerine daha işin başında ne yapılacağının yol haritasını çıkartılması burada hedefleniyor.
Anlıyorum. Rehber ne zaman tamamlanacak?
Rehber tahmin ediyorum ki 2023'ün ortalarına kadar tamamlanır. Hatta oraya kadar da uzamaz. Çünkü 2023'ün Ekim'inde başlayacak bildiğiniz gibi karbon vergisi. Onun öncesinde insanların bilgi sahibi olmasını hedefliyoruz. Bir de şu var. Biz Ar-Ge ile inovasyon tanımında da birazcık kafamız karışık. İşte Ar-Ge deyince maliyeti düşürmek anlıyoruz. Oysa maliyeti düşürmek tek başına bir Ar-Ge değil. Burada önemli olan Avrupa'da istenilen ürünleri, hizmeti hatta mümkün olduğu kadar az malzemeyle çok performans üretecek şekilde yerine getirmek. Buradan çıkan ürünün de inovatif tarafını ön plana çıkartmak. Biz birazcık imitasyonla inovasyonu birbirine karıştırıyoruz. Bir, bunun tanımlarına ihtiyaç var. Bunu yaptık. İkisine de ihtiyaç var. İmitasyona da ihtiyaç var. İnovasyona da ihtiyaç var. Ama inovasyonda da kastettiğimiz şey şu. Bir ürüne birden çok özelliği sıkıştırmak yerine bir performansı tam yerine getirmesinin doğru çözüm olacağını insanlara anlatmak ve burada ortak akıl üretmek.
Anlıyorum. Peki Ferdi Bey, son olarak akıllı kentler ve çevre dostu binalara eğilim hız kazandı. Bu süreçte inşaat malzemesi sanayicileri olarak sizlerin sorumluluğu daha da artıyor. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınızdan da söz edebilir misiniz bize?
Memnuniyetle, ama öncesinde küçük bir açıklama yapmama izin verin lütfen. Birincisi üretenler ve tüketenler. Yani akıllı şehirler, akıllı kentlere geçerken üretenler ve tüketenler diye ikiye ayırmamız gerekiyor. Üretenlerin su, enerji ve minerallere ihtiyacı var. Tüketenlerin de su, enerji ve besine, gıdaya ihtiyacı var. Her ikisi için de ortak olan ihtiyaç bir de mekan. Mekanda üretim yapılacak, mekanlarda yaşanacak. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu ekosistem geleceğe bugünden tüm malzemeleri tüketmeden gitmenin yol haritasını çıkartmakla başlıyor. Akıllı şehir dediğimiz konu, kaldı ki sizler de yaşadınız, bizler de yaşadık. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası baktığımızda pandemi sonrası hayatımıza sensörlü bir hayat girdi. Temassız bir hayat girdi. Artık her yere daha kısa zamanda gitmek, ulaşmak, daha temiz havada yaşamak, daha temiz suya ihtiyaç olduğunu gördüğümüz bir hayat tarzında mümkün olduğu kadar tasarruf demiyorum. Çünkü tasarrufla evrimlik birbirine karışıyor genelde. Verimlilik tarafında enerjide ve suda ki hem sanayi kullanacak bunu hem insanlar. Burada bir verimlilik sağlamak. Bu amaçla da malzemeleri üretirken, malzeme derken de bu iş çimentoyla başlar, asansörle biter. 33-34 alt sektör. Bunun içerisinde seramikler var, camlar var, tuğla, kiremit, gaz beton, demir çelik malzemeler, hani radyatörler, taşıyıcılar, dijital malzemeler. Bunların hepsi inşaat malzemesi. Biz bunun tümünde mümkün olduğu kadar en az malzemeyle en hızlı tepki veren ve bir özelliğiyle de insanların ihtiyacını karşılayan, en azından bir özelliğiyle ihtiyacı karşılayan malzeme üretimine odaklanıyoruz. Birincisi bu. İkincisi de geri dönüşüm. Yani burası da çok kıymetli bir alan. Çünkü örneğin cam sektörü geldiği noktada tüm atıkların tekrar kullanılabilir hale gelmiş vaziyette. Keza demir çelik sektörü hurdadan neredeyse üretim yapmaya başladı. Dolayısıyla bunlar iyi ve güzel örnekler. Ama diğer malzemelerde de geri dönüşümünün hızlandırılması, ömrünün belki uzatılması kullanılıyor. Ama sonrasında geri dönüşümünün tam olarak sağlanması şu anda malzeme üreticilerin en öncelikli konusu. Tabii ki enerji verimliliği son derece kritik. Çünkü enerji yoğun bir ülkeyiz üretimde. Çünkü emek yoğun, biraz da sermaye yoğun sektörlerin ağırlıklı olduğu bir ülkeyiz ve bunların ihracatını yapıyoruz. Bunu yaparken de maliyet, fiyat, kalite der burada şeytan işlerinde ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Rekabet amacıyla da. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ya da sensörlü bir hayata geçerken, temassız bir hayata geçerken, hayatımızı bunlar yönlendirirken ve zamanı en efektif şekilde kullanmayı hedeflerken malzeme üreticileri de kolay uygulanan, kolay bulunan, kolay satın alınabilen ve de değiştirilebilen ve geriye dönüşümünde de atık olarak değerlendirilebilen bir ham madde özelliğini koruyacak marifette malzemeler üretmek en büyük odak. Ben seramik sektöründeyim. Oradan örnek verirsem, işte seramiklerin mümkün olduğu kadar incelttik. 3 milimetreye kadar düştü kalınlığı. Ebatlarını büyüttük. İyice hafifledi. Metrekare 25-30 kilogram olan seramiği bugün 8-9 kilogram bile geldiğini görebiliyoruz. Bütün bunların hepsi öncelikle doğal kaynakları geleceğe taşımak bakımından son derece kritik, enerji verimliliği açısından son derece önemli ve insanların yaşamını kolaylaştıracağını düşünüyoruz.
Peki Ferdi Bey, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. İyi günler.
Sağ olun, hoşça kalın. Konuğumuz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'dı. Böylece bu haftaki Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Podcast yayınını bitiriyoruz. Öneri ve düşüncelerinizi bana iletmek isterseniz hayriye.menguç@paradergi.com.tr adresine yazabilirsiniz. Esen kalın.
Para Dergisi Podcast. Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi sona erdi.